Ayrım 50. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 424. Öyle bir şiddetle fırlatmıştı ki ikona salon penceresinin koskoca camını kırarak yere düştü. 19. yüzyılda Tiflisli ressam Guram Çaliyaşvili'nin dini duygulardan coşarak ahşap üstüne cıvalı boyalarla yaptığı ikona tam ortadan ikiye ayrılmış, İsa'nın bebek yüzü bir tarafta, Meryem'in olgun yüzü diğer tarafta kalmıştı. Kavgadan birkaç saat sonra elinde süpürgeyle kapı önüne çıkan kapıcı, neyin nesi olduğunu anlamadığı ikonanın kırık parçalarını topladı, evirdi çevirdi, bir şeye benzetemeyince çöpe attı. Guram Çaliyaşvili'den kalan canım eser böylece yoklara karıştı. İkonayı kafasına yemekten kıl payı kurtulan başhekimin canı burnundaydı. Bir anda tek satır bile ilerleyemediği kitabı yazmaktan vazgeçmesi için bu kavganın harika bir fırsat olduğunu fark etti. Dosya yığınlarını kucakladığı gibi kapının önüne yığdı. Doğru banyoya gitti. Çenesi hala kanıyordu. Kirli elleriyle lavaboyu, aynayı, dolabın kapağını, her yeri elledi. Kucakladığı dosyaların tozu pisliği nedeniyle leş gibi olan pijamalarını da çıkardığı gibi ortalığa savurdu ki hiç adeti değildi. Ellerinden akan simsiyah su lavaboda yağlı kara izler bıraktı. Sonra tertemiz giyindi, eline geçen bir yara bandını çenesine yapıştırdı, sinirden tir tir titreyerek hastaneye gitti. Şehri ve kendisini tam bir kara çarşambanın beklediğinden habersizdi. Nevrotik suçluluk duygularının yarattığı şiddet ve gerilim nedeniyle hastanenin gediklisi olan Hamdi Tutuş, gene güvenlik görevlisinin kulübesinde oturuyordu. Başhekimi görünce, "Heyt, nereye böyle selamsız sabahsız?" diye bağırarak yoluna çıkıp kimlik sordu. Doktoru Alim Kahkeci bir yıl öncesine kadar Hamdi Tutuş'un suçluluk duygularının kökenlerine inememişti. Çevresinde karıncayı incitmez diye bilinen adam, zamanının büyük bölümünü namaz kılarak, daha işlemediği günahları için tövbe ederek geçiriyordu. Ama bir gün çok garip bir şey olmuş, hastanenin en kıdemli psikiyatrı Alim Bey, Hamdi Tutuş'un hastalığının kökenini isabetle tespit etmiş ve hayatında ilk kez kızı Zehra'nın doğduğu gün Cuma'yı kaçıran doktor, o gün üçüncü kez Cuma'yı kaçırmıştı. Şubat tatiliydi. Saçma sapan ödevleri nedeniyle sürekli mızmızlanan Zehra, sinirli kitapçı Özcan Durna'nın cadde kitap evine gitmiş, okuyup özetini çıkarmak için Ömer Seyfettin'in "Özgün halleri genç kuşaklar tarafından anlaşılamıyor" diye üstün körü sadeleştirilmiş iki öykü kitabını alıp babasına gelmişti. Alim Bey kızını özel ders aldırdığı İngilizce hocasına götürecek, oradan da Cuma'ya gidecekti. Vizitini bitirip odasına girdiğinde Hamdi Tutuş'un hüngür hüngür ağladığını gördü. Çok kötü bir şey oldu sandı, ödü koptu. Zehra da şaşkındı. "Baba, vallahi billahi bir şey yapmadım, kitap okuyordum, ne okuyorsun?" dedi. Anlatınca da ağlamaya başladı diyerek titriye titriye açıklama yapmaya çalışıyor, korkulu gözlerle Hamdi Tutuş'a bakıyordu. Alim Bey kızını hastalarla muhatap olmaması gerektiği konusunda bir güzel haşladı. İzinsiz odasına girip oturduğu için Hamdi Tutuş'u da haşlayacaktı ama adam ağlamaktan sarsılıyordu. Alim Bey Hamdi'nin ağlamasına neden olan şeyin Ömer Seyfettin'in Kaşağı adlı hikayesi olduğunu görünce, suçluluk duygularından kıvranan adamın hastalığının kökeninde bir kardeş meselesinin yattığını birdenbire anladı. Öyle heyecanlandı ki Cuma'ya gitmesi gerektiğini unuttu. Yeni yatırılan bir hastanın belgelerini sormak için odasına uğrayan sosyal hizmet uzmanı anoreksik Buse Göçer'den Zehra'yı hastanenin önündeki duraktan taksiye bindirmesini rica etti. Kızını öğretmeninin evine varınca annesine telefon etmesi için sıkı sıkı tembihledi ve Hamdi'yi karşısına aldı. Yumuşacık bir sesle konuşmuş. "Senin bir kardeşin mi vardı Hamdi? Ne oldu kardeşine Hamdi? Ama sen çok küçüktün o zaman değil mi Hamdi?" gibi sorular sormuş. Aldığı cevapları deşeleyerek adamcağızın 5 yaşındayken deli gibi kıskandığı 2 yaşındaki kardeşini kuyuya iterek ölümüne neden olduğunu öğrenmiş, hemen ilaçlarını değiştirmişti. Hamdi Tutuş, haftalar süren psikoterapiden sonra çocukluğunda kalan bu olayla kısmen yüzleşmeyi başarmışsa da durumunda bir değişiklik olmamış, aksine suçluluk duygusu daha beter artmıştı. Yaşanan her kötü olaydan sorumlu olduğunu sanıp kafasını duvara vurarak bir tarafını keserek kendini cezalandırmaya kalkışıyor. Bu da daha büyük olaylara neden oluyordu. Defalarca iyileşti denilerek evine gönderildi. Ama her defasında yeni bir arızayla geri geldi. O gün de bekçinin yokluğunu fırsat bilip güvenlik kulübesine girmiş, olmayacak biri gelmesin diye gözünü kapıya dikmişti. Sinirden kaşları çatılmış bir halde, her zamanki dimdik duruşunun aksine kambur kambur yürüyerek gelen başhekimi tanıyamadı, kimlik sormaya kalktı. Tanıyınca da gereksiz bir paniğe kapıldı, özür dilemek istedi. Ağlayarak adamın ellerine yapışıyor, beline sarılıyor, "Affet, kurban olayım" diye yalvarıyor. Başhekimin "Tamam Hamdi, bırak, affedecek bir şey yok" demesine aldırmıyordu. Hastanenin kapısına kadar peşini bırakmayıp kafasını camlı kapıya küt küt vurmaya başlayınca başhekim personelden yardım istemek zorunda kaldı. Hademeler koluna girip götürürlerken Hamdi hala "Gözüm kör olsun ki tanıyamadım başhekimim, tanısam sorar mıydım, köpeğin olayım affet" diye bağırıyordu. Hamdi Tutuş'tan kurtulup odasına yönelen başhekim koridorda nöropsikiyatr Nebahat Hanım'la karşılaştı. Fark etmemiş gibi yaparak sıvışacaktı ama gözü kadının elindeki keke ilişti. Karısıyla kavga etmekten kahvaltı yapmaya zaman bulamayan adam, cevizleri altın gibi parlayan keki görünce birden çok acıktığını hissetti. "Nebahat Hanım, şundan bir dilim rica etsem" dedi. Bodur nöropsikiyatr sinirleri hala düzelmeyen başhekime vanilya aromalı nefis bir filtre kahve yaptı. İki kalın dilim keki de bir kağıt tabağa koydu. Plastik çatalla birlikte getirdi. Sonra da karşısına geçip oturdu. Başhekim keki afiyetle yedi, kahveyi içti. Karnı doyunca da sinirleri bir parça düzeldi. İki eski ahbap, emekli edebiyat öğretmeni Zarife Hoca Hanım'ın talihsiz ölümünü konuştular. Kadının doktoru genç cerrah Kerem Savul, bu hastanın beynini açmaya bir tek kişi cesaret edebilirdi. O da Yaşar Mustaki'ydi ama hocayı maalesef yıllar önce kaybettik demesine, başarı ihtimalinin %50'yi aşmayacağını, kadıncağızın büyük ihtimalle masada kalacağını söylemesine rağmen, Zeki Bey kiradaki dairesini yok pahasına satıp karısını Wisconsin'de uzun araştırmalardan sonra bulduğu bir hastaneye götürmeye ve orada ameliyat ettirmeye karar vermişti. Ama gitmeye fırsat bulamadılar. İngilizcesi çok zayıf olan Zeki Bey, Anadolu Lisesi öğrencisi yeğeninin yardımıyla internette uçak bileti rezervasyonu yaptırırken kadıncağız fenalaştı. Şiddetli bir kusma krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ama yapılacak bir şey kalmamıştı. Zavallı kadın birkaç gün içinde öldü. Nebahat Hanım, "Ben daha ilk gördüğümde anlamıştım tümör olduğunu ama Alim Bey sağ olsun hiç sözümü dinlemedi" diyerek iki lafın arasında meslektaşını bu konuda da şikayet etmiş, üstelik gerçeği de çarpıtmıştı. Ardından eski kocasının da burnunun dikine giden bir adam olduğundan söz etmeye başlayınca, sözün yine aynı bayat hikayeye geleceğinden ve kadının akşama kadar odasında yayılıp oturacağından korkan başhekim bir bahane bulup çıktı. Sabahki kavganın sıkıntısını atmaya çalışıyor, kendisinin ve hastanesinin yaşayacağı olayların yanında Sevim Hanım'ın yarattığı arızanın solda sıfır kalacağını bilmiyordu. Çıkar çıkmaz Doktor Alim Bey'in karısı Tuğba Hanım'la karşılaştı. Kadıncağız sapsarı kesilmişti, kekeliyor, derdini doğru dürüst anlatamıyordu. Öyle telaşlıydı ki başörtüsünün kaydığının, pırıl pırıl kızıl saçlarının göründüğünün farkında değildi. Başhekimin "Hayrola Tuğba Hanım" demesine fırsat kalmadan bir jinekolog meslektaşını acilen hastaneye yatırıp yatıramayacaklarını sormak için geldiğini söyledi. Hastasıyla seansta olan kocasına telefonla ulaşamamış, gümüş rengi Toyota'sına atladığı gibi soluğu burada almıştı. Söz konusu jinekologun yüzüne çay dökerek sinirlerini zıplatan tavşan dudaklı Ayşe Nuren serbest olduğunu anlaması başhekimin epeyce zaman aldı. Bir gece önce doğum hastanesine yeni tayin olan, olur olmaz da hastanede çalışan bütün kadınların yüreklerini hoplatan, hakikaten çok yakışıklı jinekolog İskender Bey'in yaş günü vesilesiyle genç hemşireler içkisiz bir parti düzenlemişlerdi. Nasıl olsa gelmez diyerek Ayşe Nuran'ı da davet ettiler. Son derece tutucu bir hayat yaşayan ve bu tür partileri hele hastane içinde asla hoş karşılamayan ama herhangi bir yönetici vasfı olmadığı için engel de olamayan Ayşe Nuran serbest, İskender Bey'in yakışıklılığına dayanamayarak partiye katılmış, bunca yıldır daha parti dediklerinde vıdı vıdı söylenen doktorun baş köşeye kurulması herkesi şaşırtmıştı. Elinde Fanta bardağıyla bir kenarda dikiliyor, genç güzel hemşireleri hasetle izliyordu. Bütün gece gözü İskender Bey'in üstünde oldu. Yakışıklı olduğunu gayet iyi bilen jinekolog, çevresini saran kadınlarla ilgileniyor, daha geleli bir ay olmadan hepsinin kalbini fethetmiş olmanın tadını çıkarıyordu. İskender Bey bir ara Ayşe Nuran'a baktı, sonra kızcağızın alaylı, aşağılayıcı olduğuna hükmettiği bir gülümsemeyle fıstık gibi hemşirelerden biriyle konuşmaya başladı. Ayşe Nuran'ın sandığı gibi ona bakıp alay etmemiş, hatta kadını doğru dürüst fark etmemişti. Gerçi tavşan dudaklı oluşu dikkatini çekmemiş değildi. Bunu göreve başladığı ilk gün fark etmişti. Ama kızcağızı aşağılamadığı gibi bir estetik cerrah arkadaşının mükemmele yakın bir sonuç elde ettiği ameliyatları hatırlamış, bu olanağa vücudunu gayet mütenasip, hatta arkadan bakıldığında bayağı bir çekici bulduğu kadına incitmeden nasıl söyleyebileceğini aklından geçirmişti. Ayşe Nuran'ın zihninde olumsuz düşünceler fing atıyordu. İskender Bey'in yüzünde gördüğünü sandığı aşağılayıcı ifadeyi başka birinde görse yakasına yapışır, geceyi herkese zehir ederdi. Ama jinekologun yakışıklılığı karşısında eli kolu tutulmuştu. Ne çıkıp gidebiliyor, ne adama saldırabiliyordu. Partinin sonuna kadar öylece dikildi durdu. Tahmin edebileceği gibi o gece Ayşe Nuran kendini korkunç çirkin hissetmiş, eve döndüğünde güneş doğana kadar küçücük odasında volta atmıştı. Sabah elini yüzünü yıkamak için banyoya girince aynada yüzünü gördü ve jiletle tavşan dudaklarını doğradı. Kızının banyodan bir türlü çıkmaması üzerine korkuya kapılan annesi Faika Hanım, komşuların yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdiğinde Ayşe Nuran'ın ağzından şakır şakır kan akar bir halde buldu. Kız delirmişti. Lavabo, ayna, üstü, başı her yer kan içindeydi. Elindeki jiletle önüne gelene saldırıyor, nefret ettiği bu dudakları koparıp attığını söylüyor ama ağzı parçalanmış olduğu için sözlerinden kimse bir şey anlamıyordu. Geçkin kızı güç bela hastaneye kaldırdılar. Doğradığı dudakları olabildiğince diken doktor, yaranın çok kötü olduğunu, kesinlikle iz kalacağını ve estetik ameliyat olsa bile yüzünün daha da kötü görüneceğini söylediğinde Faika Hanım'ın neredeyse yüreğine inecekti. Kızının her şeye rağmen hayatta olmasına sevinmişti ama şöyle bir köşeye oturup sakinleşmeye fırsat bulamadı. Mengene gibi parmaklarıyla hemşirelere saldırıp kollarını morartan, ağzını sürekli oraya buraya vurarak pansumanını mahveden Ayşe Nuran, verdikleri hafif sakinleştirici etki etmeyince yatağa bağlanmıştı. aralıksız çığlık atarak hastaneyi birbirine katıyordu. Annesi, kocasının psikiyatr olduğunu bildiği Tuğba Hanım'ı arayarak yardım istedi. Tuğba Hanım hemen hastaneye koştu. Gördüğü manzara korkunçtu. İzbandut gibi iki hasta bakıcı, ağzı paramparça olmuş, yarası hala kanayan kızı yatağa bağladıkları halde zapt edemiyorlardı. Yediği kekte esrar bulunduğunu bilmeyen başhekim Tuğba Hanım'ı dinledi. Sonra bir ambulansa koyup getirsinler, hemen yatıralım dedi. Ama zihni yavaşlamaya başlamış, aklı adımlarının neden bu kadar ağırlaştığına takılmıştı. O gün yalnız başhekimi ve hastaneyi değil, şehri de çok olaylı bir gün bekliyordu. Hava sanki olacaklara hazırlanıyormuş gibi puslu gri bir hal almıştı. Kuru bir ayaz vardı. İnsanlar omuzlarını kısmış yürüyorlar. Arada bir esen sert rüzgar ağaçların dallarını sarsıyordu. Gagaburun Şahin'in minibüsünden inen kız İsmet, pasajlı çarşıya girmek üzereydi. Sabah ezanla kalkmış, abdest almış ve Serender'in direğine bağladığı çamaşır ipine kendini asmıştı. Ama direğin çökmesiyle boynuna ipi geçiremeden yere düştü. Çürümüş zemin tahtaları da çatır çatır kırılınca kendini henüz kurumamış tezek kümesinin üstünde buldu. Yüzüne yapışan ıslak tezeyi elleriyle silen İsmet, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün sabahında da kendini öldürmeyi beceremeyince, babasının oluklu, çift ağızlı çelik bıçağını uzun gocuğunun cebine koydu, evden çıktı. Yol boyunca kaloriferleri bozuk minibüste titredi, buz kesilmiş parmaklarını cebindeki bıçağın ağzına sürtüp durdu. Şehrin dışındaki bir yazlık evde yaşadığı korkunç geceden beri adım atmadığı pasajlı çarşıya girdiğinde, Remzi'nin, geğiren kabzı mal ve patlak gözlü komisyoncu Hidayet'le birlikte pasajın en sonundaki girintide bulunan şemsiye, düdüklü tencere, çaydanlık kulpu, kahve değirmeni gibi şeyleri tamir ettiği 2 metrekarelik dükkanının önünde hasır taburelerde oturduklarını gördü. Leş gibi bir sehpaya Kürt böreği koymuşlar, koca koca lokmaları ağızlarına atıp şekerlenen parmaklarını yalayarak ayaklarının dibindeki küçük tüpün üstünde kaynayan çaydanlıktan kirli bardaklarına çay doldurup içerek kahvaltı ediyorlardı. İsmet'in kalbi sanki boğazına çıkmıştı, gümbür gümbür atıyordu. Bıçağını yokladı, nefret ettiği bu şer üçlüsüne doğru tak tak tak yürümeye başladı. İsmet'in geldiğini gören Remzi'nin yüzünde iğrenç bir gülüş belirdi. ''Vay, nerelerdesin bizim kız?'' dedi. Ama özlettin kendini demeye fırsat bulamadı. İsmet bıçağını çıkardığı gibi hart diye Remzi'nin boğazına soktu. Şah damarını parçalamıştı. Remzi'nin kanı kabzımalla Hidayet'in üstüne oluk gibi fışkırdı. Kabzımalın gözlerine kan doldu. Kürt böreğinin üstündeki bembeyaz pudra şekeri kıpkırmızı kesildi. Göbeğini götüremeyen kabzımal şoka uğramıştı. Hidayet çığlık atıyor, Remzi yerde debeleniyordu. Bir dakikanın içinde dükkanların camları, duvarlar, yerler kanla boyandı. Fotokopiciler, bilgisayar tamircisinde oturanlar, çeyizci, züccaciyeci hepsi dışarı fırladı. İsmet'i elinde kanlı bıçakla görünce tekrar içeri kaçıp kapıları kilitlediler. Çeyizci elini beline atmış, tabancasını çıkarmıştı. Delirdiğini düşündüğü İsmet'in kendisine yönelmesi halinde ateş etmek üzere bekliyordu. Kolunu okşadığı için öldüresiye dövdüğü günden beri, sanki pasajda Remzi diye biri yokmuş gibi davranan korsan DVD'ci Talib'in gördüğü manzara karşısında aklı durmuştu. Ama İsmet'in yüzündeki trajik denecek kadar acıklı ifadeden bu cinayetin nedeninin ne olabileceğini kestirdi, yerinden kıpırdamadan olanları izlemeye başladı. Kabzımal'la Hidayet başlarına geleceği tahmin etmişler, kaçmaya yeltenerek pasajın öteki çıkışına koşmuşlardı. Ama çıkış kapalıydı. 5 dakika önce bodrum kattaki birahaneye bira getiren bir kamyon, kasaları taşımak kolay olsun diye kapıya iyice yanaşmış, iki dağıtımcı çocuğun indirdiği kasalarla koca koca bira fıçıları geçecek yer bırakmamıştı. Ortalığın kan gölüne döndüğünü gören dağıtımcı çocuklar fıçıları mıçıları bırakıp sıvıştılar. İsmet'in bıçağının kendilerine yöneleceğini anlayan Kabzımal'la Hidayet, can havliyle fıçıların üstünden atlamak isterlerken çarpışıp yere düştüler. İkisi de kendi canlarının derdindeydi. Her biri diğerini İsmet'in bıçağına teslim edip kendini kurtarmaya hazırdı. İsmet önce Hidayet'i yakaladı, sırt üstü yere düşen adamı defalarca karnından bıçakladı. Durmaya niyeti yoktu. Ancak ayağa kalkıp kaçmaya çalışırken yüzüstü yere kapaklanan Kabzımal'ın sırtına bıçağını soktuktan sonra durabildi. Olanca kanı boğazından fışkıran şemsiyeci Remzi hemen ölmüştü. Geğiren Kabzımal'la Hidayet can çekişiyorlardı. İsmet Kabzımal'ın kürek kemiğine giren bıçağı çıkarmaya çalıştı. Başaramayınca topuğuyla vurarak köküne kadar sapladı. Sonra kuvvetli bir nefes aldı, uyduruk bir spor giyim mağazasının önündeki askıda duran indirimli penyelerden birini kaptı, kan içindeki elini yüzünü güzelce sildi, penyeyi şemsiyecinin üstüne fırlattı, çekti gitti. Pasajdakilerin nutku tutulmuştu. 50. ayrımın sonu, sayfa 432.